yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği konusunda anaokulundan başlayarak bir güvenlik kültürü oluşturmak, bu kültürü tüm tabana yaymak için var güçleriyle çalışarak projeler üreten İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği'nin farkındalığı artırmaya yönelik yaptığı çalışmaları konuşacağız. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Furkan Kahraman'la. Hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde yayınımız sürecek. Yurt dışında Türkiye aleyhine yürütülen propaganda ve faaliyetlerin oralarda yaşayan vatandaşlarımız üzerindeki etkilerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünmer hocamız aktaracak bizlere. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Taş koysalar döneceğim gözlerinden yaşlarını.
sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. İSGAM, yani İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Furkan Kahraman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Özellikle İSGAM'ı söylemek istedim çünkü toplumumuzda İSGAM olarak daha çok biliniyor değil mi?
Aynen öyle. İlk amacımız zaten İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Merkezi'ne dönüşmekti. Tabii bir STK olarak öncelikle Türkiye'de bir mevzuat var. O mevzuata evet. göre bir dernek olmamız gerekiyor. İnşallah uygun zamanda, uygun koşullar oluşursa bir eğitim araştırma merkezi de kurarak Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.
Evet, o zaman hemen öğrenelim, ne zaman kuruldu dernek, nasıl bir yolda ilerledi ve neler yapmayı düşünüyor?
Evet, çok sağ olun. Şimdi aslında biz bir avuç insanız, öyle söyleyeyim. Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine, iyileştirilmesine destek olmak isteyen bir avuç insanız. Şu anlamda Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği alanında pek çok STK var. Bu STK'lar genellikle iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, yani iş güvenliği uzmanı gibi, iş yeri hekimi gibi bu profesyonellerin daha çok özlük haklarıyla ilgili ya da kendi işleyişleriyle ilgili bir dayanışma dernekleri şeklinde çalışıyor. Biz ise içimizde bürokratları, siyasetçileri, yönetici anlamında, yani özel sektördeki yöneticileri ya da özel sektörde bu işe eğitim araştırma noktasında kendisi adamış insanları, değerli hocalarımızı, akademisyenleri barındıran bir araya gelen, böyle kendimizle ilgili özellikle dertlenen, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili dertlenen evet. bir grubuz. Yaklaşık 2-3 sene önce bu fikri tohumları atılmıştı. 2 sene önce de bu anlamda bir başvurarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneğimizi kurduk. Bir federasyonumuz var, SADEFE, Sağlık Dernekleri Federasyonu. O federasyonun altında faaliyet gösteriyoruz. O federasyon da aynı şekilde Türkiye'deki bu yerli ve milli politika geliştirme noktasında özellikle sağlık alanında yer alan bir federasyon. O federasyonun altındaki tüm dernekler de bu hedefte beraber yürüdüğümüz kardeş derneklerimiz. Ama biz iş sağlığı ve güvenliği alanında bu anlamda genç sayılabilecek bir derneğiz. Bu anlamda da genç işler yapmaya çalışıyoruz.
Evet, siz de gençsiniz. Estağfurullah. Aslında o genç kelimesini tırnakla hem alıp hem de altını çizmek gerek. Gençlik demek biraz dinamizm getiriyor. Evet. Dinamizm demek biraz daha çok sanki çalışmayı beraberinde getiriyor. Evet. Bu anlamda önemli. O çalışmalardan da biraz dinleyicilerimize bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? O 3 yıllık süreçte neler yapıldı?
Tabii. Biz dedim ya, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği ya da İSGAM diyelim artık ona.
Evet.
İSGAM olarak bir kere politikalarımız Türkiye'nin yararına, Türkiye'nin hem iç hem dış politikalarının sürdürülmesi yararına çalışan bir derneğiz. Böyle bir STK'yiz, böyle bir oluşumuz. Tüm yaptığımız faaliyetlerde de yerli ve milli olmasına özenle dikkat ediyoruz. Kendi projelerimizi geliştirirken özgün olmaya dikkat ediyoruz. Çok sıkı bir şekilde, biliyorsunuz, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız var. Bakanlığımızın içinde bir birim var, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü diye. Kendilerine de buradan değerli yöneticilerimize selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Onlarla beraber yapıyoruz.
Tabii siz aynı zamanda uzmansınız kurumda, değil mi?
Evet, aynı şekilde. Onlarla beraber tüm faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Onlarla danışarak. Bunun şöyle bir güzelliği var. Kamu STK işbirliği yürütüldüğünde doğru bir hedefe beraber koşmuş oluyorsunuz. Ortada bir bunu yanlış anlaşılmaması için bu örneği veriyorum. Ortada bir pasta var ve bu pastayı biz bölüşmüyoruz. Ortada bir yere taşınması gereken bir hedef var. İyileştirmemiz gereken
aslında
bir süreç var.
Aslında bir dert var dediniz.
Tabii,
ya az
aynı
önce.
Öyle.
Bir dert
hepimiz
var.
Aynı dertle dertleniyoruz. Evet. Dolayısıyla o yöneticilerimizle de kamudaki özellikle hem bakanlığımızın hem Sayın Bakanımızın da aynı yöne doğru baktığını biliyoruz. Bu anlamda da bize de destek olarak, onlarla biz onlara destek olarak, onlar bize destek olarak ortak faaliyetler yürütüyoruz. Bizim ilk, yani sahada eksikliğini hissettiğimiz şey Türkiye'de bir iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı ve bilinci oluşturabilmek. Çünkü toplumumuzda bu bilinç ve bu farkındalık oluştuğunda belki mevzuata bile gerek kalmayacak, belki denetime bile gerek kalmayacak, belki idari para cezasına bile gerek kalmayacak.
Kendiliğinden olacak bazı şeyler.
İnsanlar kendiliğinden ön koltuğa oturduğunda artık kaçarımız yok. Arabalarımızda kemeri takmadığımızda ötmeye başlıyor. Yandaki koltukta da ötmeye başlıyor ama arkaya oturduğunda da, yani yolcu koltuğuna oturduğunda da artık insanlar kemerini taksın. Evet. Bu bilince ulaşabilelim. İnsanlar iş yerine gittiğinde öncelikle iş sağlığı ve güvenliğinden bahsetsin. Bir ücret söz konusu olmadan önce buranın iş sağlığı ve güvenlik koşulları iyi ve ben burada çalışabilir miyim?
Uygun mu?
Tabii ki. Şöyle düşünün, herkes eninde sonunda evine ekmek götürmek için çalışır. Tabii ki insanlar alacağı ücreti öncelikle düşünmek zorunda. Ama düşünün ki o insanın hasta olduğunu ya da sakat kaldığını ya da o insanın hayatını kaybettiğini, Allah muhafaza, bu durumda evine ekmek götürebilecek bir şansı bile olmayabilir. Bu olmaması için önceliğimizi iş sağlığı ve güvenliğine çekebilmemiz lazım. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi vardır. Bilirsiniz, bir üçgendir.
Evet.
O üçgenin en altında önce fizyolojik ihtiyaçlarımız vardır. Karnımızı doyururuz.
Barınırız.
Bu çok normal. Onun hemen üstünde güvenlik ihtiyacı vardır aslında. Biz bunu biraz es geçiyoruz Türkiye'de. İşte barınırız dediğiniz çok güzel. İşte hayvanlardan, yani diyelim ki ıssız bir adaya düştünüz. Bu vahşi hayattan korunmanız gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği açısından da tabii ki önce kendi karnımızı doyurmayı, ücreti düşüneceğiz. Ama hemen arkasından belki, hatta daha öncesinde düşünmemiz gereken sağlıklı bir bedene, sağlıklı bir ruha sahip olmamız, tam bir iyilik haline sahip olmamız gerekiyor ki o işi sağlıklı ve güvenle yürütebilelim. Biz buna önem veriyoruz ve bunun da, bu algının, bu farkındalığın, bu bilincin de çok küçük yaşlarda oluşturulabileceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, hatta Nobel kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ekonomi dalında kazanılan Nobel'in konusu çok enteresan. Diyor ki bize, ben insanın hangi dönemine bir dolarlık yatırım yaparsam onun bana geri dönüşü en yüksek hangi dönemde olur? Bunu ölçmüş ve 0-6 yaş grubu arasında 1'e 7 verdiğini fark etmiş. Yani insana bir birimlik yatırım yaptığınız 7 birim geri dönüyor. Bu çok önemli bir bilgi bizim için. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüz de bu anlamda çalışmıştı. Öncelikle bir güven usta karakteriyle çocuklarda bir farkındalık oluşturmaya, iş sağlığı ve güvenliği değil sadece, sağlıklı ve güvenli okul, sağlıklı ve güvenli çevre, sağlıklı ve güvenli ev, ev kazaları da çok önemli.
Tabii.
Bu tüm bu üçlü yapıyı, daha doğrusu sağlıklı ve güvenli yaşama ve sağlıklı ve güvenli Türkiye'ye yönelik küçük yaşta bunun yapılması gerektiğini fark ederek bu anlamda başlamıştık. Güven Usta Karınca karakterimizde pek çok faaliyetler yürütülmüştü. Şimdi de artık odaklanmamız gereken noktada, dedik ya biz de yeni bir oluşumuz, genç bir oluşumuz. Genç İSG günleri yapıyoruz. Üniversitelerde yine genel müdürlüğümüzün desteğiyle, bakanlığımızın desteğiyle genç İSG günlerimiz, hatta bugün Sayın Başkanımız Ömer Volkan Gök de şu an İskenderun'da, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde bir genç İSG gününe katıldı. Onların da, kendisinin de buradan dinleyicilerimize selamları vardı. Biz de onlara başarılar dileyelim programları dolayısıyla. Orada genç İSG günlerinde özellikle iş sağlığı ve güvenliğinin üniversite hayatından çalışma hayatına atılacak, yarının işçileri olacak, yarının çalışanları olacak, memurları olacak, hatta işverenleri olacak gençlere nasıl şu an etki edebiliriz? Bunun değerlendirmesini yapıyoruz ve onlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an 7.sini yapıyoruz bugün. Bu sene sonuna kadar 9'a ulaşmayı planlıyoruz. Umuyoruz öyle bir, tabii ki öyle bir irade, istek var. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendilerin de desteğiyle, Sayın Genel Müdürümüzün de desteğiyle, Sedat Yeni Dünya Beyefendinin de desteğiyle, biz de İSKAM olarak sonuna kadar yardımcı olarak bunu hemen her üniversiteye ulaşabilecek, her ile ulaşabilecek şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu birinci önceliğimiz. Bunun dışında kongrelerle, sempozyumlarla ve ufak çalıştaylarla çok daha spesifik konulara eğilerek, doğrudan yaraya müdahale edebilecek çalışmalar ve sempozyumlar, çalıştaylar da yapmak istiyoruz. Buradan çıkacak sonuçlar hem Türkiye'deki bu anlamda çalışan akademisyenlere ışık tutacak, hem de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüze politika geliştirmesinde, mevzuatı uygulamasında bir destek olacak. Buna inanıyoruz.
Evet, gerçekten o kadar güzel anlattınız ki ben de böyle hani hikaye dinler gibi dinledim, ama işin aslında hani dertlenme aşamasını düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Evet. En basitinden bir evde üst rafa tırmanırken sandalyenin üzerine çıkıp da sandalyeden düşerek hani Allah korusun hayatını kaybeden ya da sakat evet. kalan nice insanlar var. Bu bizim evde yaşadığımız çok basit evet. bir olay. Evet. Ama iş sağlığı ve güvenliği dediğimizde iş ortamında kim bilir ne gibi tehlikelerle karşılaşılıyor. Siz anaokullarında ne eğitimi veriyorsunuz? Biraz hani onun içeriğinden de bahsedebilir miyiz? Sonrasında biraz yaş büyüdükçe neler yapılması gerekir ona doğru ilerleyelim.
Tabii. Şunu fark etmiştik. Yaklaşık işte 8-9 yıl önce bir yurt dışı ziyaretinde Finlandiya'ya gitmiştik. Bir proje kapsamında. Finlandiya iş sağlığı ve güvenliği açısından iyi istatistiklere sahip diyebileceğimiz dünyada örnek ülkelerden bir tanesi. Tabii bunda kültürün çok büyük bir önemi var. Gittiğinizde ya da bir Finlandiyalı, bir Finli karşılaştığınızda anlıyorsunuz. Daha soğukkanlılar, daha yavaş hareket ediyorlar. O da farklı bir boyut ama biz sorduğumuzda yani nasıl buralara gelebildiniz, nasıl bu iş sağlığı ve güvenliği açısından iyi bir noktaya gelebildiniz dediğimizde bize söyledikleri, ya biz de uzun yıllar önce böyleydik. Yani ama iyileştik, sizde de olacak bu. Bu değişecek, bu dönüşecek şeklinde bir geri bildirim almıştık. Bunu biraz kafamızda düşündüğümüzde şöyle bir sonuç çıktı. Biraz da şununla alakalı. Finlandiya'nın bir eğitim sisteminde çocuklara ilkokulda farklı atölyelerde sağlıklı ve güvenli koşulları oluşturarak örneğin bir marangozhane açıyorlar. Düşünün, şu an bir çocuğu kimse marangozhaneye sokmak
tabii,
istemez.
Tabii.
Ama ilkokulda onlar marangozhaneye, bir elektrik atölyesine sokuyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Hem kendi kendine yetebilecek, günlük ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde o meziyeti kazanmasını istiyorlar. Hem de bunu sağlıklı ve güvenli bir yönden yapmasını istiyorlar.
Kısaca başlarına bir iş gelmesin istiyorlar.
Aynen öyle. Bu çocuklara bu yaşta bunu öğrettiğinizde, ileride iş hayatına atıldığında bu insan baretsiz yüksekten bir parçanın düşebileceği ya da kafasını bir yere çarpabileceği bir alana girdiğinde baretsiz girmeyeceğini bilir. Bir inşaatta güvenli bir iskele olmadan çalışmaması gerektiğini bilir. Çünkü içsel bir artık bir refleks haline gelir bu.
Yani farkındalıktan öteye gider ve dediğiniz gibi refleks
kesinlikle,
haline gelir.
Kesinlikle, kesinlikle. Ev kazalarında da öyle. Yani veya çocuklarımıza baktığımızda benim de ellerinizden öper bir 6-7 yaşında kızım var. Çocuğuma bakıyorum şu an. Emniyet kemeri onun için mesela vazgeçilmez. Onun içine doğdu. Onun içinde doğdu. Arabada emniyet kemeri takmadan hareket etmek
Çünkü
istemiyor.
Çünkü babası ilk oturduğunda ya da annesi ilk araca oturduğunda emniyet kemerini tak dedi ona.
Evet.
Çünkü o da o bilinçteydi.
Aynen öyle. Veya yerden bir şey kaldıracağı zaman, bu da başka bir boyutu, sağlık boyutu. Yerden bir şey kaldıracağı zaman dizlerinden bükerek yere eğiliyor. Ama şu yaşta, daha ileriki yaşlarda insanlardan, özellikle iş yerindeki kişilerden ağır bir koli kaldırmalarını istediğinizde o kolinin kaldırıp kaldırmayacağını, ağır olup olmadığına bakmaksızın sadece belini bükerek, dizlerini bile kırmadan kaldırmaya çalışıyor ve bel ağrısı, daha sonra daha ciddi sağlık problemleri neden oluyor. Bu şu demek, aslında biz fıtrat olarak sağlıklı ve güvenli davranma üzerine kurulmuş bir yaratılışımız var. Fıtratımızda bu var. Bunu daha sonra yıllar içerisinde büyüdükçe kaybediyoruz. Kaybetmemizin en önemli sebebi, biz böyle görüyoruz, yaşadığımız çevre, yani arkadaş, aile, okul, bu çevre bize öbür türlü davrandığımızda bir şey kazanmadığımızı, ileriye yönelik bize bir farkındalığı olmayacağını öğretiyor. Çünkü diğer insanlara baktığımızda dizlerini bükmeden daha hızlı o işi yaptıklarını fark ediyorlar. Bir çok doğal bir şeydir bu. Kişisel koruyucu donanım taktığınızda bazen işin gerektirdiği zorlu koşulları
evet,
yapamayabilirsiniz. Evet. Bu çok normal karşılanan bir şey. Bunu yapamayacağınızı bildiğiniz için onu takmak istemiyorsunuz. Evet. Ya da efendim işte bıyığımız var, bizi terletiyor deyip maske takmak istemiyorsunuz. Kafamı kaşındırıyor, terliyorum deyip baret takmak istemiyorsunuz. Bunu yavaş yavaş kaybettiğinizde Ahmet takmadığında Mehmet de bunu gördüğünde ben neden takıyorum
diyor. O niye takıyor, ben o
gibi.
Da takmıyor, ben
Aynen.
de takmayayım.
Bu şekilde oluşan bir bilinci, azalan bir bilinci, farkındalığı zaman zaman kamuoyunda denk geldiğimiz kazalarla tekrar yükseldiğini, nüksettiğini ve risk algısının arttığını, insanların daha dikkatli davrandığını biliyoruz. Ama biz istiyoruz ki bu bir refleks haline dönüşsün. O zaman işte az önce bahsettiğimiz o 1'e 7 veren anaokulundan başlayan, okul öncesinden başlayan, ilkokula kadar giden yerde genel müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliğini okullara taşımak üzere hem Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol yaptı. Hı hı. O protokol kapsamında hem müfredatın gözden geçirilmesine tamamladılar. Şu an okullarda okuyan çocuklarımız güvenlik kültürünü derslerinde görerek, hatta sadece bir konu olarak değil, farklı konularda, farklı görsellerde güvenlik kültürünü hissederek, yaşayarak öğreniyorlar. İnşallah öğretmenlerimiz de bu bilinçle öğrencilerimize bu düsturları öğreterek çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde nasıl yaşayacaklarını da hayatlarında pratik olarak gösteriyordur. Hı hı. Bu şekilde olduğunda farklı bir neslin değişeceğini göreceğiz. Belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra bu çocuklarımız dediğim gibi yarın işçileri olacak, işverenleri olacaklar. Bunun yanı sıra sadece müfredat değil, bizzat gidip zaman zaman öğretmenleri istihdamı ve güvenliği açısından da eğitiyor. Hem genel müdürlüğümüzden personel gidiyor, istihdamı ve güvenliği genel müdürlüğü.
Hem de
derneğimizden. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Hı hı. Bu anlamda da böyle bir faaliyetlerimiz sürüyor. Ama şu an için bizim odaklandığımız nokta biraz daha dediğimiz gibi bu nesil 10 sene 15 sene sonra olacak. Ama daha gelecek sene iş hayatına atılacak üniversite hayatındaki gençler şu an için bizim için daha önemli.
Şu an onların eğitim süreçleri devam ediyor.
Oraya da yetişmeliyiz, buraya da yetişmeliyiz. Hiçbir insanımızı sağlık ve güvenliğin sağlanmaması sebebiyle hayatını kaybetmesine müsaade etmemeliyiz.
Evet, tek düsturumuz
bu.
Çok haklısınız. Şimdi Sayın Kahraman, aklıma şu anda o 30 yaş üstü bireyler geldi. Evet. Biz çok mu geç kaldık?
Değil aslında. Yani Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği yeni başlayan bir şey değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı eskiden. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zamanında da önce bir daire başkanlığı, sonra genel müdürlük, sonra bünyesinde kurulup, sonra işte bir mevzuat çıkarılıp, belki bir yönetmelik, farklı bir şekilde daha müstakil bir hale getirme çabaları devam ediyordu. Bu çabalar sonrasında 2012'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlandı. Bu kanunun en önemli özelliği tüm çalışanları, işçi memur ayırt etmeksizin tüm çalışanları kapsaması, kamu özel ayrım yapmaksızın tüm işyerlerini kapsaması. Bu önemli bir gelişmeydi. Şu an biliyorum bizi dinleyenler de içlerinden bazıları şunu diye olabilir. Ama kanun ötelendi. Aslında kanunun ötelenmesiyle ilgili bir gerçek yok. Onu da buradan bir kez daha açıklamak gerekiyor bence. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yeni bir düstur getirmişti. Eskiden farklı, kısıtlı bir iş yerine iş sağlığı ve güvenliği personeli, profesyonelinin hizmet vermesi gerekiyorken kanunla beraber tüm iş yerlerinin bu profesyonelden hizmet alması zorunlu hale getirildi.
Evet.
Ama kısmi zamanlı, ama tam zamanlı.
Evet, tam, özür dilerim sözünüzü kestim. Biz de TRT kurumu olarak çok önem veriyoruz gerçekten. Aynen. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine. Bizzat bütün çalışanlar bir kere olsun aldı bu eğitimi.
Harika.
Ben de aldım.
Harika, çok sağ ol.
Profesyonel bir eğitimdi gerçekten. Devamı da gelecek. Sanıyorum 2 yılda bir yenileniyor, yanlışım olmasın.
Evet.
Ama hani oldu, eğitimi aldım, bitti, tamam, ben her şeyi biliyorum da değil aslında.
Aynen,
devamlılığı
öyle
olan bir eğitim süreci.
Kesinlikle, kesinlikle. Bu profesyonellerin bazı iş yerlerinde, kamu gibi bazı ya da 50'den az tehlikeli olan iş yerlerinde çalışmalarını zorunlu olarak tutulan o yükümlülüğünü yerine getirmesi için işverene getirilen zorunluluğu öteleme yoluna gidildi. Bu biraz daha kolaylaştırma adına. Ama onun dışında kanun sadece profesyonel çalıştırılsın demiyor. Risk değerlendirmesi yapılsın diyor. Sağlık gözetimi diyor. Az önce bahsettiğiniz çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi diyor. Vesaire vesaire. Pek çok maddesi var. Bunların hepsi hali hazırda yürürlükte 2013'ten beri. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği kanunu ötelendi diye bir şeyi biz asla kabul etmiyoruz.
Yani geç kalındı diye bir şey yok.
Yok. Hala yürürlükte ve şu an bütün, buradan tekrar seslenmek istiyorum, bütün iş yerleri az önce bahsettiğim yükümlülükleri bir profesyonel çalıştırmasalar dahi yerine getirmek zorunda. Biz bunları sağladığımız zaman iyi bir noktaya doğru gidebiliyor olacağız.
Hı hı.
Ben bir örnek vermek istiyorum aslında. 2013'te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdi. O dönemde neydik? Hemen istatistiklerde dünyada en çok baktılan şey 100 binde ölümlü iş kazası oranıdır. O dönemde bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi sayfasında da dinleyenlerimiz belki oradan da bakabilirler. Hı. Merak ederlerse. 100 binde ölümlü iş kazası oranımız 10,4 iken şu an 2017 son istatistik, açıklanan istatistikler 8,5'a düşmüş. Yani 10,4'ten 8,5'a bir düşüş var.
Evet.
Bu yüzde yaklaşık 20'lik bir düşüştür. Buna kimse tabii ki yeterli, çok iyi, çok başarılı diyemez. Bir canımızı kaybettiğimizde dahi, hatta tabii, bir kişi yaralandığında dahi kendimizi başarılı addedemeyiz. Bu ayrı bir konu. Ama Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun olumlu bir etkisi vardır ve biz bunda ısrarlı davrandığımız sürece, geri adım atmadığımız sürece daha da iyi bir yöne gidecektir. Bunu umuyoruz. Bizim de İSKAM olarak genel çabamız budur ve bunu daha iyiye nasıl götürebiliriz çabasındayızdır. Genel müdürlüğümüzde, bakanlığımızla bu ortak çalışmaları yürütürken de en önemsediğimiz konu daha iyiye ulaşabilme çabasıdır.
Evet, internet sitenizi şöyle bir inceledim derneğinizin. Orada iş sağlığı ve güvenliği meslek kütüphanesinin açılacağına dair bir bilgiye ulaştım. Nedir bu kütüphane, nasıl başlayacak, nerede başlayacak?
İlk başta söylediğim şey çok önemliydi. Biz bunu bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Burada öğrencilerimiz gelsin, üniversitede akademik araştırma yapmak isteyen hocalarımız gelsin. Sahada çalışan profesyonellerimiz gelsin. Bu merkezde buluşalım. Merkez odur. Yani sizi buluşturan, bir araya getiren yerdir. Biz de bu merkezi kurduğumuz andan itibaren, böyle bir kütüphaneye, böyle bir kütüphaneyi oluşturmaya başladığımızdan itibaren bir iş sağlığı ve güvenliğin bir hafızası olmuş olacak Türkiye'de. Bu kütüphanede sadece şu an halihazırdaki çalışmalar değil, bizim yapacağımız çalışmalar, araştırma, geliştirme faaliyetlerimizin raporları, dokümanları da ortaya koyarak aslında bu kütüphaneyi tüm Türkiye olarak biz oluşturacağız. Bu anlamda kapımız herkese açık. Araştırma, geliştirme yapmak isteyenlere biz İSKAM olarak her zaman destek olmaya, bağlantılar kurmaya, onları doğru kişiyle buluşturmaya hazırız. Bize mutlaka web sitemizden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşsınlar. Genç İSG'yi de üniversitelerde yapma sebebimiz budur. İstiyoruz ki oradaki gençlerimiz hem iş sağlığı ve güvenliği araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelsinler, Türkiye'nin daha iyiye gitmesine yardımcı olsunlar, destek olsunlar, hem oradaki üniversite hocalarımız bu anlamda bir vizyon çizsinler, hem de iş sağlığı ve güvenliği kulüpleri oluştursunlar. Bunu sadece üniversitelerde değil, liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda da istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla genel müdürlüğümüzün yaptığı protokolde bu da yer alıyor. Bu kulüpler yine insanların, çocuklarımızın buluşarak iş sağlığı ve güvenliği alanında beraber ortak paydada buluşup güzel şeyler yapabileceği alanlar olsun. Biz bu anlamda da destekliyoruz. O kulüplerimizi oluşturduktan sonra üniversite öğrencilerimiz de biz genç İSKAM'ı da belki oluşturarak Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliğinin daha filizlenirken, fidanken daha iyiye gelmesi noktasında çaba göstereceğimize inanıyorum.
Evet, gerçekten çok kıymetli çalışmalar. Eyvallah. Emeklerinize sağlık. Bu anlamda size de katıldığınız için ve bu projelerden bahsettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şunu da bahsedeyim. Derneğimizin amblemi de çok gerçekten anlamlı. Evet. 5 kırmızı baret ve 5 farklı renkte insanın bir araya geldiği, evet, bir amblem. Bunu da herhalde özel olarak seçmişsinizdir. Son dakikamızdayız. Hani belki çok kısa da bundan bahsetmek istersiniz diye sormak istedim.
Dünyada sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından değil, çalışma hayatında bir üçlü yapı vardır. Uluslararası Çalışma Örgütü de bunu söyler. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da tüm yaptığı faaliyetlerde bunu önemser. Bu üçlü yapı işçi, işveren ve devletin bir araya geldiği bir yapıdır. İşçi, işveren ve devlet, yani çalışma hayatının bütün aktörleri bir araya gelmeden kimse birbirine bir şeyi dikte ettirebileceğini zannetmiyorum ben. Bu az önce bahsettiğimiz farkındalık da bu noktada. Bizim o bir araya gelen amblemimiz de bunu anısını anlatmaya çalışıyor. Şunu söylüyoruz. Devlet tek başına mevzuat çıkarıp sahada uygulatma noktasında tek başına sorumlu değil. İşveren çalışanına bir şeyi verip vermeme konusunda tek başına sorumlu değil. İşçi de bu anlamda sorumlu değil. Hep beraber olduğumuzda daha sağlıklı ve güvenli bir geleceği inşa edebiliriz. Bizim de tek derdimiz budur. O yüzden diyoruz ki sağlıklı ve güvenli bir çevrede, sağlıklı ve güvenli bir okulda, sağlıklı ve güvenli bir evde büyüdüğümüzde, yetiştiğimizde sağlıklı ve güvenli bir Türkiye'yi inşa edebiliriz.
O zaman son söz olarak diyelim, evet, ki sağlıklı ve güvenli bir Türkiye, sağlıklı ve güvenli bir gelecek için.
İnşallah.
Hoş, tekrar katıldığınız için çok mutlu olduğumuzu ifade edelim.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah çalışmalarınızda da başarılar ve kolaylıklar dileyelim. İnşallah. Genç İSG'de umarım o attığınız filizler ileride sizin İnşallah. De ifade ettiğiniz gibi kocaman bir çınara dönüşür.
İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Furkan Kahraman stüdyo konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Yollarda gezen o eski sevgilin olurum. Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti? O güzel günler hangi köşelerde gizlendi? Hey hey gidi günler, hey gidi günler. Beni benden çalan coşar aşk dolu şark okurduk. Bir çiçekle de mutlu olurduk. Varsın güneş doğsun, varsın doğmasın, yine hayattan bir tat bulurduk. Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti? O güzel günler hangi köşelerde gizlendi? Hey hey
yolları. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde yapılan Türkiye karşıtı propagandaları, faaliyetleri ve bu faaliyetler ve bu propagandalar karşısında vatandaşlarımızın tutumlarını, davranışlarını konuşmak istiyoruz değerli hocamızla. Hocam, son zamanlarda arttı mı bu propaganda, evet, faaliyetler? Neden arttı?
Vallahi uzunca zamandan beri özellikle Batı toplumlarında Türkiye üzerinde devam eden büyük bir dezenformasyon kampanyası var. Yani Türkiye'nin işte iç politikasıyla ilgili, dış politikasıyla ilgili objektif yayıncılık ilkelerine kat'i surette uymayan medyada bir tutum var. Bu tutum olayları işte çarpıtarak bir takım lobilerin, bir takım işte etki ajanlarının, bir takım aktörlerin, siyasal aktörlerin istekleri ve çıkarları doğrultusunda çarpıtıyorlar. Yani olanlar, bitenler bizim bildiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız olaylardan tamamen farklı bir şekilde yansıtılıyor. Bunun tabii siyasal şeyleri var, yansımaları var. Yani siyasal karar vericiler üzerinde de çok etkili olabiliyor. Bazı hallerde o siyasal karar vericilerin aslında bunları tetiklediğini de söylemek mümkün yani. O şekilde yönlendiriyorlar. Halbuki mesela bir haksız yahut yanlış bilgi var ise bu bilginin doğru olmadığını çıkıp söylese o siyasal karar vericiler, politikacılar belki orada kesilebilir bu. Hayır, öyle bir şey yapmıyorlar. Yani demokrasinin nimetlerinden de faydalanarak demokratik hakları kötüye kullanmak, bu başka bir şey değil. Fakat bu giderek artan bir şekilde devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu işte Türkiye'deki hain darbe girişimini yapan FETÖ örgütü bulunduğu ülkelerde ve etkili bir şekilde Türkiye karşıtı propagandayı destekliyor. Bunu tabii yalnız başına da yapmıyor. Aynı şekilde PKK terör örgütünün de uzantıları var ve bazı diğer terör örgütleri de var. Ve bunlar da o demokratik hak ve özgürlüklerden istismar ederek faydalanıyorlar. Ve böylelikle Türkiye'ye karşı işte inanılmaz, yani geçmişte pek görmediğimiz şekilde her atılan adımla ilgili, her yapılan işle ilgili olarak müthiş bir sansasyonel şekilde çarpıtma kampanyası devam ediyor. Bu tabii şimdi devletlerin çıkarları açısından da bakıldığı takdirde, hani biraz evvel ne dedim, hani politikacılar isteseler bunu durdururlar ama demek ki durdurmak istemiyorlar.
İşleri mi geliyor?
Evet, yani o ülkelerin her birinin bir takım çıkarları var. Mesela örnek vermemiz lazım bu noktada diye düşünüyorum. Yani Doğu Akdeniz'deki işte doğal gaz, petrol arayışları ve Türkiye'nin oradaki tutumu, oradan bir takım faydalar uman ülkeleri ve onların işte şirketlerini tabii çok rahatsız ediyor. Şimdi Avrupa Birliği biliyorsunuz bir yaptırımlar kararı almaya kalkıştı. Aslında bugün baktığınız zaman bu yaptırım kararlarına, günümüzde baktığınız vakit, yani bunların aslında işlerliği falan yok yani. Aslında büyük bir sıkıntı yaratacak yaptırım kararları değil bunlar. Yani sırf Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu nedeniyle. Şimdi burada dengeli ve adil bir yaklaşımın olmadığını daha ilk baştan görüyorsunuz. Çünkü Avrupa Birliği'ne 2004'te üye yapılan, yanlış bir kararla üye yapılan Güney Kıbrıs, Kıbrıs Rum yönetiminin isteği doğrultusunda Kuzey Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını yok sayan bir tutum söz konusu ve dolayısıyla onların hiçbir şekilde hakları yoktur. Güney Kıbrıs'ın hakları doğrultusunda Türkiye bu hakları çiğnemektedir. O hakların doğrultusunda da biz işte bu şeyleri, yaptırımları ilan ediyoruz şeklinde bir tutumu. Şimdi kabul edilebilecek bir şey değil tabii. Ve bir fayda da getirmeyecek. Ama kamuoylarında algının pekişmesine, yani Türkiye'ye dönük olumsuz algının pekişmesine hizmet ediyor. Ve bu bunun tabii birçok sonuçları var. Yani sadece siyasi değil, toplumun içerisinde kültürel sonucu var, toplumsal sonucu var. Akla ekonomik sonucu var, her türlü sonuçları var bunların. İşte bunların aslında bir yerde Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri de bozduğunu, siyasi sonuçları var. Yani göz ardı etmemek lazım ve bir, en azından hani her ne kadar siyaset değiştiği andan itibaren tutumlar ve davranışlar da değişebiliyor ama bu iz bırakıcı bir yaklaşım ve bu ülkemizle diğer ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerde önemli olumsuzluklara da yol açıyor. Yani açmaya da devam edecek, kalacak bu. İleriye de dönük olarak devam edecektir diye düşünüyorum. Yani şimdi tabii bütün bunlar özellikle vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde daha fazla. Çünkü orada bir görünüm var, bir görüntü veriyorlar. Türkler oradalar. Ve onların üzerinden onların işte haklarını kısıtlamaya da dönük olabilecek bazı siyasal yaptırımlar içerisindeler bu ülkeler. Bir anda böyle yani zehirli bir havayı solumaya başladı herkes. Bunun önüne nasıl geçilecektir? Yani Türkiye bugün kendi ulusal çıkarları doğrultusunda attığı adımlardan vaz mı geçecek? Yani bunlardan hoşlanmıyorlar, bir takım çıkarlara aykırı geliyor diye.
Her bunlardan vaz mı geçecek? Her bir geri çekiliş üzerine dahasını da
evet,
ekler.
Evet.
Öyle bir şey.
Tabii bu alışmadıkları bazı tavırlarla da karşılaştılar Türkiye'den. İşte ben tabii eskiyi de hatırlatayım bu arada. Yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte hiç ummadıkları bir şekilde Türkiye'nin böyle bir askeri, önemli bir askeri harekatı gerçekleştirmesi ve kısa süre içerisinde başarı kazanması buna benzer tepkileri yol açmıştı yani. Hatırlıyorum o yıllardaki, yani o arşivlere bakılacak olursa Batı basınında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, daha o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ama Kıbrıs'a harekat gerçekleştirdiği, barış harekatını gerçekleştirdiği yıllarda son derece Türkiye aleyhtarı bir algı operasyonuyla da karşı karşıya kaldı. Ve neticede biliyorsunuz 1975'te Amerika Birleşik Devletleri bir de ambargo, silah ambargosu uygulamaya başladı. O silah ambargosuyla da kalmadı. Aynı zamanda ekonomik ambargoya dönüştü. Ve Türkiye'de de iç çalkantılara neden olabildi. Şimdi belki o şartlar yok Türkiye'de. Yani o şekilde iç çalkantılar söz konusu olmayabilir ama Türkiye'nin yani işte gelişmesini, büyümesini hangi iktidar olursa olsun arzu etmeyen, kendi iç dengelerinin varlığını çok böyle sempatiyle karşılamayan bir tavırla, bir tutumla karşı karşıyayız. Bu tabii ki işte o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız açısından da ve Türkiye'ye bağlı olan vatandaşlarımız tabii çok büyük bir çoğunlukla Türkiye'ye bağlılar. Onları da üzüyor ve o ülkelerde huzursuz olmalarına sebebiyet veriyor en azından. Yani bunun nasıl değişeceğini bilemiyoruz tabii. Birçok örnek var yani. Bakıyoruz. Şimdi çok ilginçtir. İşte yani Amerika'ya bir seyahat yaptı Cumhurbaşkanımız. O Cumhurbaşkanımızın seyahatiyle ilgili olarak sansasyonel bulmadıkları için birçok konuyu bakıyorsunuz Batı basında
sanki hiç
koymamışlar, hiç konuşulmamış
gibi,
yapılmamış gibi evet. O seyahat falan. Ama başka bir an böyle bir başka bir hareket oluyor, bir şey onların yakından takip ettikleri bir olayda Türkiye mesela işte arzu etmedikleri bir adım atıyor. İşte Barış Pınarı olayı mesela. O harekat sırasında yani hop oturup hop kalktılar ve bunu bozacak her türlü yani yazışmayı, yazıyı, televizyon haberini falan filan gördük. Bir örnek daha vereyim. Geçenlerde Hamburg Kültür Komisyonu, yani belediyenin kültür komisyonu. Zaten Hamburg aslında eyalettir, şehir eyalettir yani. Almanya'nın 16 eyaletinden biridir. Dolayısıyla bir başbakanı, hükümeti var falan filan. Yani o şekilde düşünelim. Federal sistem içerisinde. Şimdi o belediyenin işte yani Hamburg yönetiminin kültür komisyonunda bir karar alınması söz konusu olmuş. Kentin işte meydanlarından birine Mustafa Kemal Atatürk adı verilmesi kararlaştırılmış. Kararlaştıranlar, gelen haber öyle yani, kararlaştıranlar işte ana akım partiler, Hristiyan Demokrat Birliği, Sosyal Demokrat Parti, bir de Hür Demokrat Parti. Buna Sol Parti ile Yeşiller Partisi karşı çıkmış. Şimdi ilk gelen haberlere göre bunun bu şekilde kabul edildiği anlaşılıyor. Fakat daha sonra bir araştırdım ben, aslında kabul edilmemiş.
Yani niye onu, öyle gösteriliyor?
İlk başta öyle falan ama birileri engellemiş herhalde. Onu daha sonra herhalde bir onay makamı var. Onay makamına takılmış anlaşılan. Yani muhtemelen belediye başkanı ya başbakan işte. Yani o eyaletin oraya takılmış. Dolayısıyla böyle bir kararın alınamadığı anlaşılıyor. Şimdi kararın alınamamasının yanında büyük bir tezvirat var arkasından. Yani bu ilk haber çıktıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk meydanı olamaz. Çünkü Atatürk yani işte bir sürü şeyleri tweetlerle sıralıyorlar. Ermeni katliamının sorumlusudur. Ermeni soykırımını sözde Ermeni soykırımını hiç alakası olmayan, yalan, yanlış bütün söyledikleri Atatürk için o tweette şey ama en göze çarpanı da bu Ermeni soykırımı meselesi oldu. Yani hiç alakası yok. Yani öyle bir soykırım yok zaten. Bir de Atatürk'le hiç alakası yok yani. Aynı dönem bile değil yani neyse. Yani. Şimdi durum böyle olunca tabii bunlar tabii sosyal medyanın da çok etkisi var. Sosyal medyada artık esip gürlüyorlar yani neler yapıyorlar neler yapıyorlar. İşte bakın mesela bu Barış Pınarı harekatından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde işte oradaki ismini de şimdi zikretmek istemiyorum teröristin Beyaz Saray'a davet edilmesi söz konusu oldu. Ve devamlı böyle yani oradaki terör örgütünü halkın adını vermek suretiyle terör örgütü değilmiş gibi göstermeye çalışmalar falan filan yani. Hep sürekli bunu yaşadık. Böyle bir algı operasyonunda işte yani aslında Türkiye de buna karşı durmaya çalışıyor çeşitli biçimlerde. Şimdi düşünün yani Amerika'da yaşayan Türklerin durumunu düşünün. Ondan sonra işte başka ülkelerde aynı algı operasyonuna maruz kalan Türklerin durumunu düşünün, tabii, vatandaşlarımızın. Tabii. Onlar için tabii son derece üzücü, kızdırıcı, kızgınlık yaratan bir şey. Ve dolayısıyla o ülkeye olan inancın, yaşadıkları ülkeye olan bağlılığın varsa çok zayıflamasına da yol açtığını, güvenin unutmamak lazım. Ve maalesef bu yaşanıyor şimdi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Evet. Her şeyden önce çocuklar gittikleri okullarda, örneğin Almanya'da, Alman çocuklarla birlikte aynı okulda okuyor. Ve o yaşadıkları durumu bilen diğer Alman evet. çocuk ona söylediğinde o çocuk hani onu kendini nasıl onun yanında ispatlasın, kendini nasıl bu konuyla alakalı olmadığını ve savunma mekanizması devreye girip de neler söylesin gerçekten çok zor. İnşallah her şey düzelir ümidiyle biz de hep bakıyoruz
evet,
ama.
Ama biraz zor gibi gözüküyor yani bu an şu ara yani Türkiye'nin bu son yıllarda karşılaştığı zaman zaman yükselen zaman zaman biraz daha etkisi azalan bu algı operasyonları karşısında hakikaten aslında kabul edilemeyecek bir durumda olduğumuzu unutmamak lazım yani.
Evet. Değerli hocam teşekkür ediyoruz
yayınımıza
katıldığınız için bu konu üzerinde konuşma fırsatını böylelikle sunduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi Göç Yolları köşemizde. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde Türkiye karşıtı propagandaları ve faaliyetleri konuştuk. Ve tabii ki vatandaşlarımızın etkilendikleri, olumsuz olarak etkilendikleri durumlardan bahsettik. Değerli hocama teşekkür ediyoruz bu konuyu gündeme getirdiği ve açtığı için. Tabii ki her şeyin tüm dünyanın barış içinde, huzur ve mutluluk içinde yaşaması temennisiyle de sözlerimizi noktalayalım. Bugün de programımızdan bu kadar sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik saygı ve sevgilerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.